Ayrım 4.
Bahçenin ucuna 4 kazan kurulmuş, altlarında hala ateşler yanıyor. Çamaşırcılar kaynar sulardaki çamaşırları ellerindeki sopalarla karıştırıyorlar. Buhar gökyüzüne yükseliyor. Daha sonra cirit atılmış, suda durulanacak, güneşte kurutulacak bu çamaşırlar kömür ütüsüyle ütülenecek. Ve Boğaziçi'nin serpintili rüzgarlarının kokusunu taşıyarak dolaplara yerleştirilecek. Zamanla dolaptaki lavanta ve yalının kendine özgü nemli kokusu sinecek bunlara. İnsan kokladığında aynen Leyla'nın onlarca yıldır yaptığı gibi boğaz içini içine çekiyormuş duygusuna kapılacak. 5. Leyla ayrıldıktan sonra yalının yeni sahibi Ömer Cevheroğlu'nun babası Ali Ekta Bey oğlunu ziyarete geldi. Brilyantinle paylaşılmış ak saçlarını sıkı sıkı tarayıp arkaya doğru yapıştırmış, kalın kahverengi bağ bir gözlük takmış, sinek kaydı tıraş olmuş, bej bir takım elbise giyip kolalı gömleğinin yakasına şal desenli kravat oturtmuş, iri yarı bir adam da Ali Ekta. Hani eskiden yalı ailesinin come il faut dediği ve pek beğendiği kelli ferli cinsten. Elmacık kemikleri çıkık, kemikli ve yakışıklı bir yüzü vardı. Ayaklarında artık bugünlerde pek rastlanmayan iki renkli pabuçlar dikkat çekiyordu. Beyaz ve kahverengi. Yalıda neler olup bittiğini meraklı gözlerle izleyen esnaf, mahallelerini teşrif eden bu kalantor beyefendinin kim olduğu konusunda tahminler yapmaya girişti. Manav Cemal, Cumhurbaşkanı gibi adam yahu diyordu. Bakkal Hasan, tam İstanbul beyefendisi dedikleri cinsten diye lügat paralıyordu. Ne de olsa kendileri de İstanbul'u sayılırdı. Yalnız bu saygıdeğer beyefendinin gelişine merak uyandıran tuhaf bir ayrıntı vardı. Bunu bir türlü çözemiyorlardı. Beyefendi yalıya gösterişli bir otomobil yerine kırmızı belediye otobüsüne inerek gelmişti ki bu otobüslerde böyle kalantor bir adama rastlamak pek mümkün değildi. Birazdan kokusu çıkar diyerek yalıyı gözlemeye devam ettiler. Ali Yekta Bey cümle kapısını açan bekçi otoriter bir sesle "Evladım, beyefendi burada mı?" dedi ve cevabını beklemeden bahçeye doğru yürüdü. Geniş ve bakımlı bahçe bir inşaat alanı görüntüsü almıştı. Oraya buraya öbek öbek yığılmış eski mermer kurnalar, musluklar, Alaturka tuvalet taşları, sedef sehpalar, mangallar, tavan ve duvar süslemesi parçaları, cam fanuslar, lambalar dikkatini çekti. Birkaç halı dürülerek yere uzatılmıştı. Ali Yekta Bey kendisini karşılayan ve eğilerek elini öpen oğluna sordu. "Bunlar ne?" Kalın ama yumuşak bir sesi vardı. Ömer, yalıdan çıkan ıvır zıvır dedi. "Köhne şeyler, Necla da bunları istemiyor. Bu yüzden kamyonlarla gönderiyoruz." "Çöpe mi gidiyorlar yani?" "Artık nereye götürüyorlar bilmem. Büyük bir ihtimalle bit pazarına satıyorlar. Aslında antika değeri yok bunların, gündelik eşya." Ali Yekta Bey bir süre düşündü ve "Bak oğlum," dedi. "Bunları kamyona gönderme. Dağlılara ver." "Dağlılara mı?" "Evet. Çünkü buraya yerleşiyorsun. Daha doğrusu yerleşiyoruz. Dağlıları, emektarları, eski hizmetlileri, esnafı hoşnut etmek, kendine bağlamak ve onlara yeni efendinin kim olduğunu göstermek çok önemli. Ağalık vermek de olur. Şimdi sen bu ıvır zıvırı dağlılara verirsen elini öper ve ömür boyu sadakat gösterirler." "Hiç aklıma gelmemişti doğrusu." "Sana hep söyledim. Para mühimdir ama her şey demek değildir. O parayı asaletle yerli yerinde bir bey gibi kullanmayı bilmek ve girdiğin her yerde hürmet telkin etmek şarttır." Ömer babasının buyurgan sözleri karşısında "Peki baba," dedi. "Çağırır veririm." Bu konuşmadan sonra baba oğul yalıyı gezmeye, yapılan işleri gözden geçirmeye giriştiler. Necla ortalarda yoktu, sesi de çıkmıyordu. Yalı sahiplerinin diline dağlılar sözü ne zaman yerleşmişti kim bilir. Belki de yalıların eskisi kadar personel beslemeye güçlerinin yetmediği ve bu insanların teker teker ayrılarak arka tepelere yerleştiği zamana rastlıyordu. Şimdi kullanılan asfalt sahil yolu yapılmadan önce yalıların arkasından incecik bir yol geçiyordu. Ancak bir at arabasının geçebileceği genişlikteydi bu yol ve oradan da hemen koruluk tepeler yükseliyordu. Bu tepeler yalı sahiplerine aitti. Asırlık ceviz ağaçlarının, devasa çınarların bulunduğu, pınarların kaynadığı, baharda erguvanların insanı sarhoş ettiği bu cennet tepelerde yalılara ait mandıra, depo, çamaşırhane gibi küçük yapılar fışkıran doğa içinde kaybolur giderdi. Daha sonra yalılarda çalışanlar teker teker izin isteyip oralara küçük evler kondurmaya başladılar. Bu evler giderek büyüdü. Anadolu'dan gelen akrabalarla artan nüfus da mahalle halini aldı. Dükkan sayısı arttı ve o günlerde yalı sahipleri bu yeni nüfustan dağlılar diye söz etmeye başladı. Ali Yekta Bey'in oğluna sözünü ettiği dağlılar bu mahallede oturan insanlardı. Akşamüstü dağlılar çekingen bir tavırla birer ikişer yalının cümle kapısından içeri girmeye başladılar. Her bir taşını, yaprağını, çiçeğini, böceğini tanıdıkları bahçede yabancı gibi duruyorlardı artık. Çünkü bu yeni sahiplerden ürküyorlardı. Bir bekçinin birden gelip de yalıdaki antikaları alabileceklerini söylemesi onları şaşırtmıştı doğrusu. Ne cömert insanlarmış meğer bu yeni ev sahipleri. Nasıl oluyordu da paşalara ait o kıymetli ev eşyalarını kendilerine verebiliyorlardı. Bahçeye girenler bir süre sonra çekingenliklerini yendiler. Öbek öbek yığılmış eski eşyaya hırsla atıldılar. Kimi halıyı koltuğun altına kıstırmaya çalışıyor, kimi belinin incinebileceğini bile hesaba katmadan insanüstü bir güçle mermer kurnayı kucaklamaya çabalıyordu. Büyük halıları iki kişi birden taşıyordu. Herkes en kıymetli parçayı kapıp evine götürme telaşındaydı. Kolay değil. Kuşaktan kuşağa bir efsane gibi aktarıldığını duydukları Abdullah Avni Paşa'nın eşyasına sahip olunacak, mermer Alaturka tuvalet taşı kendi evlerine yerleştirilecek, cezve sürülüp üzerinde kahve pişirilen kallavi mangal oturma odalarının orta yerinde duracaktı. Kısa bir süre sonra kadınlar da girdi bahçeye. Sessiz bir itiş kakışla eşyayı toparlayıp gittiler. Öyle ki kısa bir süre sonra neredeyse ortada bir kırıntı bile kalmadı. Bütün bunları oğluyla birlikte pencereden izleyen Ali Ekta Bey, işte böyle Ömer dedi. Hizmette ruhunu iyi bileceksin. Patronluğun, beyliğin ilk şartı budur. Yoksa iyi hizmet alamazsın. Servet sahipleri arasındaki en mühim rekabet alanlarından biri, malların mülkleri kadar hizmetlilerinden gördükleri saygıdır. Gerçi bunlar hizmetlin değil, yalı emektarlarının çocukları, torunları ama yine de içlerinde bir hizmet etme hissi kalır. Bir gün senden daha zengin olsalar bile eziklikten kurtulamazlar. Ömer hayatı boyunca kim bilir kaç yüz kere dinlediği bu söylemlerden sıkılmıştı. Peki baba dedi. Gerekeni yaparım. Merak etme. Sert olacaksın. Otoriteyi elden bırakmayacaksın. Ama zalim olmayacaksın. Zinhar zulüm yapmayacaksın. O zaman uşak efendisine bağlanır ve ömür boyu bu hürmet hissini terk edemez. Ömer içinden peki sen nasıl kurtuldun o zaman diye geçirdi. Hiçbir şey söylemedi tabii. Babasıydı. Severdi, sayardı ama çocukluğundan beri aynı konu çevresinde efendi uşak ilişkileri konusunda verdiği derslerden sıkılmış, neredeyse canından bezmişti. Ali Ekta Bey'in ilgilendiği, sözüne ettiği başka hiçbir konu yoktu. Babasının asık bir yüzle "Nejan nerede?" diye sorduğunu duydu. "Başı ağrıyormuş baba," dedi. "Biliyorsun migreni var. Özür diledi. Kusura bakmasın," dedi. "Sakin bir köşeye çekildi," dedi. Ali Yekta Bey, "Ben zaten bu kadının başının ağrımadığı bir ana rastlamadım," dedi. "Ne zaman gelsem başı ağrıyor." Sıkılmış dişlerinin arasından nefretle, hınçla konuşuyordu. O susunca Ömer sessizliği bozma ve bir şeyler söyleme gereği hissetti. "Yok baba," dedi, "yanılıyorsunuz. Necla size hürmette kusur etmez. Ama sahiden başı ağrıyor." Oysa biraz önce adamın geldiğini duyar duymaz, "Aman çekemeyeceğim vallahi. Ben bir yerlere gidiyorum. Sen de çabuk sav adamı Allah aşkına," diyerek ortadan kaybolan Necla kayınpederini hemen hemen hiç görmez. Ali Yekta Bey "neyse," diyerek iç geçirdi. "Allah sonumuzu hayretsin." Sonra baba oğul yalının üst katına çıktılar. Ömer ile Necla Amerikalı mimarla uzun uzun görüşüp yalının dekorasyonu konusunda acele edince, ne kadar çabuk istediklerini anlatınca mimar iç duvarları yıkmaya ve odaların şeklini değiştirmeye gerek görmemişti. Zaten yalı çok kullanışlıydı ve oda, salon, divanhane, mutfak, personel bölümleri mükemmel bir biçimde yapılmıştı. Bu yüzden yapısal değişikliklere gidilmemiş, alt katta olduğu gibi üst katta da boğaz için insanın ciğerini söken, kemiklerine sızı salan neminden nasibini alarak yer yer lekelenmiş ve kararmış olan yaldızlı duvar tezyiatını sökülmüş, duvarlar soyulmuş, ithal kağıtlarla kaplanmaya hazır hale gelmişti. Hatta İngiltere'den getirttikleri ve ipekli bir kumaşı andıran duvar kağıtları Yalın'ın en büyük odası olan bir zamanlar Avni Paşa ve eşi Üftade Hanım'ın kullandığı odaya döşenmeye başlamıştı bile. Denizi neredeyse evin içine sokan pencereleriyle salon büyüklüğündeki bu odada Üftade Hanım çocuklarını doğurmuştu. Leyla'nın annesi Handan ve dayısı İzzet Kemal burada dünyaya gelmişlerdi. Ali Yekta Bey odaya alıcı gözüyle baktı, iyice inceledi. Yatak şuraya konsa daha iyi olur. Böylelikle insan yattığı yerden de deniz manzarasını gelip geçen gemileri seyredebilir dedi. Ve böylece Ömer'in korktuğu önemli bir noktaya dokunmuş oldu. Ömer babasının onlarla birlikte oturmak ve bu odaya yerleşmek istediğini biliyordu. Aksi gibi Necla da kendileri için aynı odayı seçmiş, mimara bu yönde talimatlar yağdırmıştı. Duvar kağıtlarını bile Londra'da günler süren koşuşturmadan sonra seçmişti. Babasıyla Necla arasındaki görünmeyen savaşın bu oda yüzünden açığa çıkacağından ve önüne geçiremeyecek gerginlikler, kavgalar yaşanacağından emindi. Aslında Necla, Ali Ekta Bey'in bırakın o odaya yerleşmesi, kendileriyle birlikte oturması fikrine bile tahammül edemiyor, bu sözü her duyduğunda sinir krizleri geçiriyordu. Otursun oturduğu yerde diyordu. Bunca yıldır yaşadığı Kadızade yalısını terk edip de bize gelmesinin ne manası var? Ama Necla Ali Ekta Bey'in içinde yıllardır alevlenen ve Ömer'in çok iyi bildiği o yakıcı tutkunun farkında değildi. Yalının en büyük odasının onun için neler ifade ettiğinden haberi yoktu. Bilse daha ihtiyatlı davranır, yaşlı adamın damarına fazla basmazdı. Necla emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşip bahçeli evlerde küçük bir daire alarak başını sokmuş orta halli bir memur kızıydı. Gözü yükseklerdeydi ve kendi ihtiraslarından başka bir şey pek gözü görmüyordu. Genç kızlık dönemlerini babasının görev yaptığı Malatya, Manisa ve Uşak gibi Anadolu şehirlerinde geçiren, onun emekli olmasından sonra geldiği İstanbul'da Ömer'le tanışan ve hayatı değişen Necla, kayınpederine zavallı bir meczup gözüyle bakıyor, onunla görüşmüyordu. Hele birlikte oturma fikri onu çıldırtmaya yetiyordu. Bu konu açıldığı zaman Ömer'e iyi ama hayatım diyordu. Babandır bir şey demiyorum ama ne de olsa bir uşak. Hayatı uşaklıkla geçmiş. Şimdi nasıl olur da burada senin yeni yalının en büyük odasında oturur? Hem misafirlerini nasıl tanıtacaksın babana? Eskiden uşaktı ama şimdi patron oldu mu diyeceksin. Zaten çok düşmanın çekemeyenin var. Babanın kim olduğunu, ne iş yaptığını öğrenirlerse gazetelerde yayın yapıp seni rezil ederler. Sevgilim diyordu Ömer. Öz babamı kovamam ki. Ne diyeyim? O zaman Necla kestirme bir çözüm öneriyordu. Bırak ben konuşayım. Söylerim. Beyefendi sizin şimdiye kadar oturduğunuz yerde yaşamanız daha münasip derim. O da bir yılda oturuyor nasıl olsa. Hem de doğduğundan beri. Alt katta falan ama olsun. Aynı şey değil ki. Burada paşa odasına yerleşmek istiyor. Onun hayali, tutkusu bu. Yoksa alt kattaki uşak bölümünde yaşamak değil. Ali Yekta Bey'in bu tartışmalardan haberi yoktu tabii. Oğluna hiç layık görmediği, evlenmesine engel olmak için elinden geleni yaptığı bu basit kızdan hiç hoşlanmıyor, onu zerre kadar sevmiyordu. Ayrıca onun kendisine karşı bu kadar küstahlaşabileceğini tahmin de edemezdi. Çünkü arada ne de olsa oğlu vardı. Kendisine karşı saygıda hiçbir zaman kusur etmemiş, gözünün bebeği, hayatının amacı oğlu, canı ciğeri. Yeni yalıda üst kattaki paşa odasına yerleşecek, eski paşalar gibi bir hayat sürecekti. Bayram günleri torunları odasına gelip elini öpecekler, heyecanla onun vereceği hediyeleri bekleyeceklerdi. Uşaklar onun çayını kahvesini getirecek, oda kapısını hafifçe tıklattıktan sonra içeri girecek, sonra da kendisine sırtlarını dönmeden geri geri çıkıp gideceklerdi. Onlara eski paşalar gibi teşekkür ederim evladım diyecekti. Mağın dolaptan elbiselerini çıkarıp havalandıracaklar, ayakkabılarını parlatacaklardı. İhtiyaç duyduğu zaman bir çıngırağı çalarak çağıracaktı onları. Modern zamanlardı artık, belki de çıngırak yerine bir zil koydururdu buraya. Uşaklar kendine korkuyla karışık bir saygı besleyecekler, gözlerini kaldırıp yüzüne bakamayacak, başlarını hafifçe eğerek emirlerini bekleyeceklerdi. Ali Yekta Bey uşakların nasıl hizmet etmesi gerektiğini çok iyi bilirdi. Çünkü kendisi ömrü boyunca bu işleri yapmıştı. Paşaların, beylerin, onların oğullarının, torunlarının elbiselerini fırçalamış, pabuçlarını parlatmış, sofrada yemeklerini tabaklarına koymuş, onlar ellerini yıkadıktan sonra havlu tutmuştu. Hastalandıklarında hatmi çayı kaynatıp içiren, sırtlarına kupa çeken, çocukların çıbanlarına keten tohumu lapası hazırlayıp koyan oydu. Yalnız kendisi değil, babası da beylere, paşalara hizmet etmişti. Hatta dedesi de. Ailenin efsanesi olarak anlatılan büyük dedeleri Halepli Cevher Ağa meşhur Dürizade konağında uçaklık yapmış. Hatta bizzat Sultan Mahmud'a hizmet etme şerefine nail olmuştu. Babası ona ve kardeşlerine bıkmadan bu hikayeyi anlatır ve gözleri gururla parlayarak Halepli Cevher Ağa'nın ne büyük bir adam olduğundan söz açardı. Paşa kapısında bulunan Dürizade konağının dillere destan zenginliğini, ev sahibinin ince zevkini duyan Sultan Mahmud bir Ramazan günü aniden namazı Üsküdar'daki yeni camide kılacağını irade buyurmuş. Padişah bu, kolay değil. Mahiyetinde en az 150 adam var. Sadrazamlar, vezirler, beyler, paşalar saltanat kayıklarıyla Üsküdar'a geçmişler. Top atılmasına yarım saat kala camiye vasıl olmuşlar. Burada padişah gidip söyleyin iftarımı Dürizade de açacağım demiş. Derhal yetiştirmişler. Dürizade hemen Ali Ektağ Bey'in dedesi Halepli Cevher Ağa'yı çağırmış. Durumu anlatmış. Ağa hiç merak buyurmayın efendim dedikten sonra hareme yemekleri selamlığa gönderip kendilerine ayrı yemek yapmalarını buyurmuş. Sonra alı al moru mor koşturup yeni camiye gelmiş. Ele tek öpüp saygılarını bildirmiş. Namazı padişahla birlikte kılmış. Namazdan sonra padişah atının üstünde kendisi yayan kafileyle birlikte yola çıkıp konağa gelmişler. Padişah ipeklerle kaplı odaya buyur etmişler. Sonra 150 kişiyi ayrı ayrı mükellef sofralarda oturtturmuş Dürizade. Padişahın buyur edildiği odanın iki kanatlı kapısı açılmış, içeri ipek kaftanlı uşaklar girmiş. Kırmızı kadife kaplı ve üstü gümüş kabartmalarla süslenmiş bir sehpayı padişahın önüne sürmüşler. Mübarek ellerini silmesi için padişah inci ve altın tellerle işlenmiş makramayı Dürizade bizzat vermiş. Sonra 3-4 uşağın taşıdığı büyük gümüş tepsi getirilerek bu sehpanın üstüne konmuş. İçinde neler yokmuş ki bu tepsinin? Altın tabaklarda türlü türlü iftariye, reçeller, peynirler, sucuklar, balık yumurtaları, altın kadehler içinde oruç bozmak için zemzemi şerif, fil dişi sap üzerine firuze, yakut ve zümrütler işlenmiş tatlı kaşıkları, sapı mercanlı çorba kaşığı, sedef saplı, kağıt gibi ince abanoz pilav kaşıkları, mineli altın üzerine incilerle bezenmiş küçük hoşaf kaşıkları görenleri hayrete düşürmüş. Daha sonra birbirinden nefis çorba, et, tavuk, tatlı, börek, pilav sunulmuş. En sonunda da büyük, kristal görünüşlü bir kasede vişne hoşafı getirilmiş. Sultan Mahmud hoşaftan bir kaşık almış ve "Bu hoşaf ne kadar soğuk?" buyurunca Dürizade, "Kudretli hünkârım, hoşafın kasesi buzdandır. Afiyetler olsun Şevkettim." demiş. Meğer Halepli Cevher Ağa her gün Çamlıca suyunu kase biçimli kalıpta dondurur, içine hoşafı koyar, efendisine öyle takdim edermiş. Ali Yekta'nın çocukluğundan beri bu hikaye yılda belki yüzlerce kez anlatılmış ve kendi uşaklarının ne kadar mahir bir soydan geldiğini belirtmek için belli belirsiz bir övünme payıyla konuklara aktarılmıştı. Hatta yalıya misafir gelen yabancı sefillere de bu hikaye anlatılır ve Avrupa'yı saran sorbet modasının ağanın hazırladığı bu şerbetten geldiği de kibarca ima olunurdu. Ali Yekta daha sonra bu hikayeyi Müsahipzade Celal'in Eski İstanbul Hayatını anlatan kitabında okumuştu. Orada dedesinin adının geçmediğini gördüğü halde babasının anlattıklarından hiç kuşku duymadı. Bu aile efsanesini olduğu gibi çocuklarına aktardı. Çocukları yani Ece, Melike ve Ömer iki kız biri olan evlatlarını birbirinden ayırmazdı. Ama oğlana düşkünlüğü fazlaydı. Çünkü ne de olsa kızlarını Eloğlu alıp gidecekti. Ama en küçükleri olan Ömer geleceğe dair bütün düşlerinin, bütün planlarının ve umutlarının kaynağı neredeyse varlık sebebi haline gelen en önemli tutkusuydu. Karısı onu bırakıp Almanya'ya gittiğinde Ece ile Melike'yi almasına ses çıkarmamış ama Ömer'den asla vazgeçmemiş, onu vermemişti. Ali Yekta Bey bu sevimli ve güzel çocuğu yıllarca gözünden bile sakındı. Gerektiğinde anasına karşı bile savundu. Ona bir fiske vurdurmadı. Yetişme çağında en iyi okullarda okumasına, her şeyi öğrenmesine, özel hocalardan ders almasına ve bir prens gibi yetişmesine özen gösterdi. Ali Yekta Bey ömrü boyunca Kadızade Yalısı'nda çalışmıştı. Babası 18 odalı bu muhteşem yalının kilerci başıydı. Kendisi de bu yalıda doğmuştu zaten. Ve zamanı gelince babasının yerine kilerci başı olmuştu. Ne günler geçirmişti o konakta, ne günler. Daha önceleri Kadı Hazretlerinin kaldığı üst kattaki büyük oda zamanla oğluna geçmiş, dolayısıyla beyefendinin odası olmuştu. Yıllarca beyefendiye hizmet etmişti. Onun elbiselerini fırçalamış, pabuçlarını parlatmış, yaşı ilerleyince yaldaki çok sayıda hizmetçinin uşağın idaresini üstlenmiş, yalda verilen dillere destan ziyafetlerin mükemmel olması için elinden geleni yapmıştı. Kimler geçmemişti ki o sofralardan? Kadızade zamanında Osmanlı'nın görkemini yansıtan yemek salonunda Cumhuriyet döneminin en ünlü şairleri, edipleri, diplomatları, iş adamları yemek yemiş kadeh kaldırmıştı. Ali Yekta Bey'in muhterem babası, Kadızade'nin kilerci başısı Süleyman Efendi, o meşhur sofrada Yahya Kemal, Cenap Şahabettin, İbnü'l Lemin, Mahmut Kemal, Abdülhak Hamit gibi ediplerin cinası söz kavgalarına, birbirlerini hicvetmelerine tanıklık ettiğini anlatırdı. Hamit devlete yakın duruşu, sefirlik görevi ve asilzade tavırlarıyla diğer şair ve ediplerin eleştirisine uğrayan biriydi. Hamit ile muallim Naci arasında geçen meşhur tartışmaları bizzat kulaklarıyla duymuştu. Tam bu tartışmalardan biri sırasında yemek masasının üstünde asılı duran orta boy kristal avize düşüp parçalanmasın mı? Allah'tan hiç kimseye bir şey olmamıştı. Ama ilk heyecanı atlatan ve kafaları da iyice parlatmış bulunan edip takımı yine rahat durmamış ve yeni cinaslar, nazireler üretmeye koyulmuştu. Padişah huzurunda Nefi'nin Saham-ı Kazası okunurken yakınlara bir yere yıldırım düşmesi üzerine şair idam edilmiş ve ölüm tarihini belirtmek için gökten nazire indi Siham-ı Kazası'na şeklinde tarih düşürmüş. Bunu bilen ve içlerine katılalı pek de fazla zaman geçmemiş olan yeni yetme bir şair bu olayı ima ederek gökten avize indi kafiyesine deyince yaşlardan biri hemen atılıp hele bakın şu çaylağın bedsesine diyerek taşı gediğine koymuş, ustalığını da bir kez daha kanıtlamıştı. Yalı hayatı bu çeşit şakaların, nüktelerin olduğu ve anıların bolca anlatıldığı, kuşaktan kuşağa devredildiği bir ortamdı. Yalı sahibi olmak sadece zenginlik değil, aynı zamanda görgü, bilgi, şairlere, ediplere yakın olmak anlamına da geliyordu. 19. yüzyıl Avrupa'sının yeni yeni para kazanmış burjuva aileleri gibi İstanbul'daki yalı sahipleri de evlerinde edebiyat matineleri yerine geçen yemekler, düzenler, çocuklarına piyano ve yabancı dil dersi aldırır ve onları yabancı mürebbiyelerin gözetiminde yetiştirirdi. Son 200 yıldır müthiş bir Avrupalılaşma modası sarmıştı yalıları. Kültürel ve siyasal olaylarda da Fransa baskını olduğu için örnek aldıkları yaşam ve eğitim biçimi Fransa'dan ithal edilirdi. Ali Yekta Bey 4 nesil İstanbullu olmakla övünürdü. Beyzadeler arasında kaç kişi bulabilirdiniz ki böyle? Kimi Anadolu'dan gelmişti, kimi Rumeli'nden, kimi Arabistan'dan.